Herkese merhaba. %100 Yerel Podcast'inde bu hafta Türkiye'nin en mutsuz ili Diyarbakır'dayız. Nasıl mutlu olsun ki zaten Diyarbakır? Van ve Mardin'le birlikte kayyumla yönetilen 3 büyük şehirden biri. Ayrıca HDP'nin kazandığı 65 belediyeden 48'inde de kayyum var. Dolayısıyla bu şehirlerin sorunlarının boyutu da farklı bir yerde. Peki neler oluyor? Mesela halkın bütçesi karpuz heykeli gibi tuhaf şeylere gidiyor. Ya da UNESCO dünya mirası olan sur ve heysel bahçelerindeki tahribatı önlemesi için süre veriyor. Çünkü tahribat yaşanıyor. İşte biz bütün bunların hepsini Diyarbakır Mimarlar Odası'ndan Selma Aslan'la konuştuk. Lütfen kaçırmayın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Herkese merhaba, ben Mehveş Evin. %100 Yerel'de bugün Diyarbakır'dayız. Konuğum Diyarbakır TUMOP Mimarlar Odası, YİMOT'un eski başkanı Selma Aslan. Hoş geldin Selma Hanım.
Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler.
Sorulara geçmeden önce 2019 seçimlerine bir uzanalım. Çünkü Diyarbakır seçmeninin %62.93, yani 63'ü diyebiliriz, HDP'yi seçmişti. Ne var ki? HDP'nin kazandığı hemen hemen tüm il ve ilçelerde olduğu gibi Diyarbakır Büyükşehir ve belediye başkanları da kriminalize edildi ve yerlerine AKP-MHP ittifakının kayyumları atandı. Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı halen hapiste mesleksiz suçlamalarla ve HDP'nin seçilmişler aslında 2016'dan beri çeşitli suçlamalarla hapsediliyor, karalanıyor, siyaseten engelleniyor. Bu nedenle seçmen hakkının gasp edildiği, atanmış kişilerce yönetilen şehirlerin sorunları Türkiye'nin diğer illerinden daha farklı bir boyutta. Şimdi bir giriş yaptım, kayyumlarla yönetilen kentlerden bahsettim. Yolsuzluklar ve usulsüzlükler zaman zaman sayışlar raporlarına yansıyor, kamuoyunda yankılanıyor. Bu anlamda kayyumla yönetilen Diyarbakır Belediyesi'nde tabii çok fazla şey var biliyorum ama özetleyecek olursak neler oldu şu son 5 senede?
Sadece kent değil aslında, bölge kayyumlarla yönetiliyor. Tabii ki bu 8 yıllık süre içerisinde ciddi tahribatlar oluştu. 8 yıldır kentte işte belediyelere ait birçok kurum, birçok yapı başka kurumlara tahsis edildi, devredildi. İşte mesela Cigerhun Kültür Merkezi vardı, Spor İl Müdürlüğü'ne devredildi. Diğer kurumların yaptığı çalışmalara da belediyeler ödenek ayırmaya, ihaleler yapmaya hani başladı. Bu kurumlar işte askeriyedir, milli eğitimdir, DSİ'dir. Hani normalde bu kurumların gelir düzeyleri daha iyi, yerellere yardım etmesi gerekirken yereller buradan diğer kurumlara aktarım yapmaya başladı. İşte kentte yine yapılan ihalelerin hepsi 21F ve 21B'ye göre ihaleler yapılıyor. Hani bu ihale usulü de davetiye usulüyle ihaleler yapılıyor. Hani neredeyse bazı ihalelere baktığınız zaman adresi teslim ihaleler gibi oluyor.
Şeytanın bile aklına gelmeyen bir düzenleme aklınıza geldi. Şeytanın bile aklına gelmeyen. Kayyum yasasını icat ettiniz ya. Bir kez daha soruyorum. 15 Temmuz'dan sonra o ayarla aldınız. Yetkiyle bunu yaptınız. Parlamentoda bu yasa geçemedi. Geçemedi. AK Parti o maddeleri geri çekmek zorunda kaldı bu parlamentoda. 15 Temmuz'dan sonra. Evet, böyle yaptınız. Bakın, elimde rüşvetle ilgili olarak, yapılan sınavlarla ilgili olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kayyum Belediyesi'nin bir sürü yolsuzluğu var. Şimdi gelecek arkadaşımız diyecek ki arsa satılır. Ya arsa kim satar? Nasıl satar? Bir kişinin yerine satılır mı? Pazarlık öyle satılır mı? Rüşvetle satılır mı? Değerinden onda bir değere satılır mı arkadaşlar ya? Satılır mı? İmar düzenlemesi. İmar düzenlemesi sadece kaymakamın, valinin imzasıyla yapılır mı?
Kentin kültürel yapısına ve dokusuna da hani çok müdahale ettiğini görüyoruz. Ya mesela park isimlerini değiştirdiler, yol isimlerini değiştirdiler, cadde isimlerini değiştirdiler. Yine belediyelerdeki bazı birimleri kapattılar ya da bazı birimlerin isimlerini değiştirdiler. Mesela kadınlar en başında kadın ve çocuk çalışmaları yapan birimler vardı, müdürlükler vardı. Hani kapattılar ya da işte erkek müdür atayarak hani çalışmaları devam ettirdiler. Mesela, Diyarbakır'a palmiye ağacı getirip gittiler. Hani
alakası var.
Koşulları olmayan işte yaşamayacak bir ağacı getirdiler ve bir müddet sonra da ağaçların hepsi kurudu ve bunların hepsini kaldırmak zorunda kaldılar. Yani yine mesela kentin değişik yerlerine değişik heykeller hani yaptılar ve gerçekten bir sürü de paralar harcandı. Ve bu o kadar komik şeylerdi ki yani insanların da tepkisini çekti. Tabii karpuz yaptılar. Karpuzun içerisinde adam mı çocuk mu belli olmayan bir figürü yerleştirdiler. Kentlinin yaşam biçimini değiştirecek, sorunlarını çözecek yaklaşımlar sergilenmesi gerekirken harcamalarımızın çoğu maalesef ki böyle ya işte bir kesimi var etme adına ya da işte yine kendilerini var etme adına çarçur edilen harcamalar yapılmış oldu. Mesela
ranta açık kaçak yapılaşmayla ilgili bundan 2 sene önce bazı ilçe belediyelerinin kayımları hakkında suç duyurusunda bulunduğunuzu hatırlıyorum. Bu kayıtlarınız neydi ve ne oldu bu suç duyurusunun sonucu? Bir de kaçak yapılaşma sorunu devam ediyor.
Ya evet, önce sondan başlayayım. Kaçak yapılaşma sorunu devam ediyor. Hele özellikle seçim dönemlerinde bu hep böyle olur ama bu defa gerçekten önüne alınamaz biçimde, çok ciddi biçimde devam eden kaçak yapılaşmalar var. Yani öyle ki mesela hemen Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün karşısında çok ciddi kaçak yapılaşmalar devam ediyor. Hani biz aslında kaçak yapılaşma derken böyle ekonomik düzeyi çok kötü olan, hani barınma problemi olan insanların yaptığı kaçak yapılaşmadan bahsetmiyoruz. Hani daha çok nitelikli diyebileceğimiz kaçak yapılar var. Bizim işte bundan neredeyse 3 yıl oldu. 3 yıl gibi bir süre önce tespit ettiğimiz işte düğün salonu, hastane, okul, kamusal yapıların da içinde olduğu ya tamamen işte sıfırdan yapılan yapılar vardı ya da işte eklenti kat olarak kaçak yapılan yapılar vardı. Bunlara dair yazışmalarımız oldu öncelikle belediyelerle. Hani kaçak yapılıp yapılmadığını, ne aşamada olduğunu, neden müdahale edilmediğini, kaçaksa gibi bu arada yazışmalarımız oldu. Onun sonucunda ya bize cevap verilmedi ya verilen cevaplarda işte müdahale ediliyor falan derken yapıların çoğu bitti zaten. Biz bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk savcıda. Uzun bir dönem bu sürüncemede kaldı ve İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi bunlara. Mahkeme soruşturma kararının olması gerektiği konusunda bir karar verdi. Akabinde hala devam ediyor ve hala ama 3 yıldır bir sonuç yok. Bize gelen yanıtlarda da işte aykırılıkların giderildiği söylendi. Hani aykırılık nasıl giderilebilir ki? Siz bir yapıyı sıfırdan var ediyorsunuz. Mühendislik, mimarlık hizmeti almadan hani o yapılar yapılıyor ve bunun garantisi yok ki. Sonradan siz ona nasıl ruhsatlandıracaksınız, nasıl iyileştireceksiniz? Dolayısıyla devam eden kaçak yapılaşmalar ama bizim müdahalelerimizin de sadece tarihe not düşmek dışında engelleyemediğimiz çalışmalar bu şekliyle devam ediyor.
Maalesef. Tabii şunu düşündüm siz konuşurken, Diyarbakır'ın ve başka kentlerin de başına kayyım atandığı zaman aslında bir belediye meclisi de olmuyor değil mi? Yani
tabii belediye meclislerini de lağv ettiler. Tabii belediye meclislerini de lağv ettiler.
Diyarbakır ortasında vurulmuş uzanırım.
Ben bir süre önce bir anket yapılmıştı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Türkiye'nin en mutsuz ili de Diyarbakır seçilmişti. Gerçekten hani birbiriyle ilintili olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü siz kentte sürekli bir şeyleri bastırmaya çalışırsanız, sürekli halkın taleplerini ötelerseniz mutsuzluğun bir nedeninin de bu olduğunu hani gerçekten söylenebilir bir şey.
Peki kentsel dönüşümle ilgili Türkiye'nin her tarafında zaten bu anlamda bir takım uygulamalara başlandı. Diyarbakır'da neler oluyor?
Diyarbakır'a bakınca, kente bakınca evet ilk şurada başladı çatışmalar sonrası. Aslında çatışmalardan önce de bölge rezerv alanı ilan ediliyor. Riskli yapı alanı ilan ediliyor zaten. Çatışmalarda buna bir fırsat oldu. aslında çatışmalardan sonra hani biz bunu hep söyledik. Uydu görüntülerinden takip ettiğimiz kadarıyla çatışmalar sonrası, yani çatışmalar bittikten sonra aslında Sur'da çok fazla yıkılan yapı yok. Ancak daha sonra güvenlik gerekçesiyle tarihi dokunun olduğu bir mekana giriyorlar ve işte uzun uzun geniş geniş caddelerle Sur'daki tescile değer yapıların çoğunu bir şekliyle yıkıp geçip orada bir kentsel dönüşüm başlattılar. Yaklaşık 20 bin insanın mağdur olduğu bir alan Sur içi. Ve daha sonra işte Sur'u eski Sur yapacağız dediler. Hiç eskisiyle ilgisi olmayan işte Sur'un dokusu sokak yapısıydı, dar sokakları. Ama 10-15 metrelik, 20 metrelik geniş bulvarlarla bir Sur yarattılar. Hem kullanılan malzeme açısından bazalt taş zaten kullanılmadı. Hem sokak dokusu açısından hiç Sur'la alakası olmayan bir yer inşa ettiler. Ve zaten Sur'un dokusunu da değiştirdiler. Sur'dan başlayan ve daha sonra Benusen'le devam eden. Benusen'de de işte Sur diplerini boşaltacağız diye oradaki insanları yine evlerinden çıkarttılar. Başka başka alanlara gönderdiler. Peyas'la devam etti. Peyas'ta kentsel dönüşüm alanı ilan ettiler. Orada biz işte plana itiraz ettik. İtiraz kabul edildi, durduruldu çalışmalar. Sonra devam ettiler. Bağlar Kaynartepe'de bir alan ilan edildi. Ona dair de yine bizim bir dava sürecimiz oldu. Dava sürecinden sonra orada da çalışmalar durduruldu. Tabii birçok yer rezerv alanı ilan ediliyor. Rezerv alanı ilan edildikten sonra bu alanların çoğu zaten TOKİ'ye devrediliyor.
Şunu da hatırlatmakta fayda var. 6 Şubat depremlerinde Diyarbakır'da bazı ilçeleri gerçekten büyük zarar gördü. Ölümler oldu, çadır kent kuruldu ve çok siz de itiraz etmiştiniz, bataklık bir alana, ırmak ağzına yapmışlardı çadır kenti. Şimdi bu çadır kentteki insanlar bir yerlere yerleştirildi mi?
Hasarlı yapı sayımız çok fazla. Neyse ki yapıların çoğu sadece hasar almakla kaldı. Ve o dönem hemen depremden sonra deprem işte dedeler için ağır hasarlı yapılarda insanları ikame ettiremeyecekleri için bir çadır kent düşündüler ve çadır kentin yerini de hemen Dicle Nehri'nin kıyısına yaptılar. Yani orada sorun olduğunu biz dile getirdik. Ancak çok dikkate alınmadı bu kaygılarımız. Daha sonra ciddi bir yağış olacağı kaygısıyla insanlar yurtlara yerleştirildi. Çadır kenti oradan kaldırdılar ama milyonlarca lira masraf oldu. Çünkü aydınlatması, zemin iyileştirmesi yapmaya çalıştılar. İşte altyapıyı oluşturmaya çalıştılar. Ve dolayısıyla bütün o yapılan masraflar yine bu halkın cebinden çıkmış oldu. Burada çadır kentlerden sonra bir konteyner kent oluşturuldu. İTİM Araştırma Hastanesi'nin olduğu bölgede. Yani bir kısım vatandaşlar şu an orada ikame ediyorlar. Diyarbakır'da yaklaşık olarak 3000 küsur yapı, bina bazında söylüyorum, Diyarbakır ve ilçeler ağır hasarlı oldukları için bunların yıkımı devam ediyor kentte. Sanırım büyük kısmı bitti, bir %60-70 civarı bitti. Ve bu yıkımlar esnasında da ayrıca kent sürekli böyle bir toz bulutuyla karşı karşıyaydı. O yıkımlar esnasında yapılması gereken önlemler alınmadan da yıkımlar yapıldı zaten. İşte evi yıkılan insanlara TOKİ marifetiyle ev yapacağız arayışına girdiler. Yine alelacele birçok eksiğiyle beraber bir bölge tayin ettiler. Kentin yaklaşık olarak sanırım 30 kilometre dışında bir bölgede şu an TOKİ çalışmaları devam ediyor. İlk başladıklarında bir yıl sonra teslim edeceği söyleniliyordu. Hala teslim edilen çok bir şey yok diye biliyorum ben.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Mesela Hevsel bahçeleriyle ilgili, korunmasıyla ilgili. Çünkü bu da bir dünya mirası listesinde değil mi Hevsel bahçeleri? Bununla ilgili bir yenilik, yeni bir gelişme var mı? Ya da mesela Sur Sarkis Kilisesi gibi yine Sur'un içinde olan tarihi yapıların restore edilmesiyle ilgili bir gelişme var mı?
Evet. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi. Suriçi de zaten hani onun çeperindeki alandı. Hevsel Bahçeleri'ndeki tahribat her geçen gün hani artıyor. Hevsel Bahçeleri'nin Sur'da yaşayan insanlarla farklı bir hani bağlantısı vardı. Çünkü Sur içinde yaşayan insanların ekonomik düzeyi çok iyi olmayan insanlardı. Ve Hevsel Bahçeleri'nden üretip, ürettikleri, ektikleri, biçtikleri şeyleri getirip satıyorlardı, pazarlıyorlardı ve bir şekilde de kendi ekonomik ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Ancak Sur yıkıldıktan sonra ve o insanlar o alandan uzaklaştıktan sonra Hevsel Bahçeleri'nin konumu da yavaş yavaş hani değişmeye başladı ve çeşitlilik azalmaya başladı. Endüstriyel tarım gittikçe gelişmeye başladı. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki durumunu da tehlikeye sokan bir şeye dönüştü bu alanları konuşurken.
UNESCO Dünya Kültür Mirası olan Diyarbakır Kalesi ile Hevsel Bahçeleri'ne ilişkin 2023'ün son aylarında bir ön rapor hazırlandı. Tehlike altındaki dünya mirası listesine girme ihtimali olan alanlara dair koruma çalışmaları yapılması için Türkiye'ye 1 Şubat 2024'e kadar süre verilmişti. Verilen süre dolarken UNESCO heyetine iki rapor gönderildi.
On Gözlü Köprü de hani kısmen o alana yakın bir yerde. On Gözlü Köprü'de mesela köprünün olduğu kısmın üst tarafında şey çalışması. Kaçak yapı orada bile kaçak yapılaşmaya hani müsaade edildi. Kentteki yıkımdan bahsederken bir de Silvan Barajı, yani o da Diyarbakır il sınırının içerisinde. Silvan Barajı'nın yeriyle ilgili ve bölge halkıyla ilgili de bazı endişeler var. Çünkü bütün iklimi, oradaki yerleşimi değiştireceği düşünülüyor. Bununla ilgili bize şey söylemek ister misiniz?
Bahsettiğiniz gibi bitmek üzere. Diyarbakır'ın iklimi zaten tamamen değişti diyebiliriz. Hem Silvan Barajı bu işi daha bir tetikleyecek, hem de Batman Hasankey biliyorsunuz hani sular altında kaldı. Orada da baraj yapıldı. Oranda buraya bir iklim anlamında bir iklim değişikliğine neden olan bir şey. Ya sadece hani iklim değişmesiyle beraber aslında o bölgede yaşayan tüm canlıları öldürüyorsunuz, yok ediyorsunuz siz.
Diyarbakır Beşnoğlu Cezaevi ki gençler pek bilmezler ama 12 Eylül döneminde çok ağır yaşam hakkı ihlalleri ve işkenceyle zaten sonradan bunlar ortaya çıktı. O dönemde sizler Diyarbakırlılar biliyordunuz ama Türkiye'nin büyük çoğunluğu haberdar bile değildi. Sonradan siyasetteki bir takım değişikliği ve barış süreciyle birlikte o dönemde yani işte 2010'larda 2011'lerde Diyarbakır Cezaevi'nin bir müze haline getirilmesi konuşuluyordu. Bir hafıza mekanı olarak burasının yeniden restore edilmesi söz konusuydu. Ama bu olmadı. Politikalar değişti. Peki şu anda bu müzeyle ilgili bir müze yapılacak mı? Ne olacak? Buna dair bir bilginiz var mı?
Evet. Diyarbakır Beşnoğlu Cezaevi. Diyarbakırlılar açısından gerçekten başka bir noktada olan bir yer. Çünkü insanlık dışı uygulamaların yaşandığı bir alandı ve hani direkt yolumuz geçmese de tanıdıklarımız, eşimiz, dostumuz ya da okuduklarımız, duyduklarımız gerçekten ciddi vahşetin yaşandığı bir alan. Şimdi evet barış süreci döneminde bir konuşuldu, daha sonra kaldı. Sonra seçimlerden bir süre önce Kültür Bakanlığı'na devredildi. Daha sonra da bir ihale yapıldı, proje ihalesi. Şu an ihale süreci devam ediyor. Tabii etnografya müzesi olarak bir düşünüldü. Etnografya müzesi yapılacak denildi. Buna dair Diyarbakır'da aslında sivil toplum örgütlerinin de içinde yer aldığı bir inisiyatif oluştu.
Diyarbakır Cezaevi'nde her saniyede ve her santimetre karede ayrı bir vahşet uygulanan bir işkence laboratuvarıydı. Veyahut da insanları çırılçıplak soyup lağım kanallarında süründürmenin bir anlatımı olabilir mi?
Taleplerden biri Beşnoğlu Cezaevi'nin hapsa mekanı olmasıydı. Yani önemli talep. Onun korunmasıydı. Ancak bu inisiyatif çalışmasını devam ettirmesine rağmen mevcutta devam eden çalışmada hiçbir şekilde bizimle ortaklaşılmadı. Yani biz mesela Mimarlar Odası olarak şunu talep ettik. Hani sadece Mimarlar Odası olarak gidip biz yerinde görmek istedik. Cezaevinin ne durumda olduğunu, yapılacak çalışmalara katkı koymak istedik. Ancak hiçbir şekilde talebimize geri dönüş olmadı. Hem bakanlığa hem ilçe il müdürlüğüne talebimiz oldu. Bize dönüş olmadı bu konuda.
Dönüş oluyor Selma Hanım. Onu da merak.
Hiçbir konuda dönüş olmuyor. Evet. Ya şöyle işe yaradı aslında. Bizim bu çalışmalarımızla şöyle dediler. Biz zaten bir danışma kurulu oluşturacağız dediler. Ve bu çalışmalar danışma kurulunun çalışmalarıyla devam edecek. İşte sadece ihaleyi alan firmanın yapacağı çalışma olmayacak. Ya da işte sadece bakanların çalışması olmayacak. Ve bu danışma kurulunda sizler de olacaksınız dediler. Ancak danışma kurulu oluşturuldu. Bizler tabii bu inisiyatif hiçbir şekilde içinde yok. Kütüphane yapılacağı söyleniyor. Başka neler yapılacak? Okuma salonları, işte etnografya müzesi.
Ne alakası
var? Ne alakası varsa evet. Burada mesela bir de biz şey yaptık. İl müdürlüğüyle de görüştüğümüzde bize işte alan çok büyük olduğunu, bu alanın gezilmesinin hepsinin mümkün olmadığını, onun içinde işte bir iki biriminin biriminde o yaşananların sergileneceğini, diğer yerlerin işte biraz da aslında unutturmak adına yapılan çalışmalar olacağı kaygısı var ve o da sanırım orada gerçekleşecek gibi geliyor.
Çok teşekkür ederiz yayına katılan.
Çok teşekkür ederim.
Diyarbakır'ın kentin ve halkın öncelikle yerel yönetimle ilgili ve tabii kendi yaşadıkları yerlerle ilgili beklentilerini de bir sivil toplumcu olarak, bir mimar olarak aktardınız. Umarız bu yerel seçimlerin sonunda gönlünüzce ve sizlerin seçtiği, Diyarbakır halkının seçtiği kişiler görevlerine, hak ettiği görevlerine geri dönerler.
Teşekkürler. Biz de öyle umut ediyoruz. Öyle olmasını istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle diyeyim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.